Bir gün Nasreddin Hoca hayvan pazarına gider. Dolaşırken bir papağanın 500 oraya satıldığını görür. Şaşırıp kalır. Hemen evine koşar, yakalar hindisini ve gelir pazara. Fiyatını sorana da 1000 oraya der. Şaşırırlar. Hocam, 1000 oraya bir hindi olur mu hiç? Bu hindinin değeri olsa olsa 10, bilemedin 20 euro eder. Bu hindinin neresi 1000 euro eder ki derler. Hoca şöyle yanıt verir.
Canım, demin bir papağanı 500 euroya sattılar. Bu hindi ise 5 papağan eder.
Hocam derler, o bir papağandı. Onun konuşma hüneri vardır. Senin bu hindinin nesi var ki? Hoca şöyle bir düşünür, hindisine bakar ve birden...
Evet, o papağan konuşur ama benim hindim de baksanıza yüzüne derin derin düşünür.
Bu nükte bize iki önemli gerçeği dile getirir. Konuşmak ve düşünmek. Konuşmak ve düşünmek insana özgü niteliklerdir. İşte bu nitelikler insanı insan yapar. Bu yetenek insana verilmiştir. Düşünce, düşündüklerini dile getirmek, anlayış, insanı hayvandan ayıran özelliktir. Hayvanlar içten gelen dürtü ve güdülere göre, insan ise hem bunlarla hem de düşüncesiyle hareket eder. Başka deyişle hem hayvanlarda hem de insanlarda duyu organları vardır. Bu duyu organları hem insanı hem de hayvanı dış alemde olup bitenlerden haberdar eder. Ama bu dış olaylar hakkında düşünmek, değerlendirmek, seçmek, iyiyi kötü olandan ayırmak, sevmek, merhamet etmek, bağışlamak, olayları konuşmak insana özgü niteliklerdir. Bu nitelikler aslında Tanrı'ya özgü niteliklerdir ve Tanrı kendi niteliklerinden insana vermiştir. Böylece Tanrı sözü diyor ki, Tanrı insanı kendi benzerliğinde yarattı. Evet, düşünmek insana özgü bir niteliktir. Ama insanoğlu zamanla kendisine verilen bu değerli niteliği yozlaştırdı ve yozlaştırmaya devam etmektedir.
İnsan düşünmeden birçok davranışlarda bulunur, birçok yönlere gider. Halkımız arasında sık sık cahil adam deyimi kullanılır. Ah falan adam cahildir, falan kadın cahildir, cehaletten bu işi yaptı diye konuşulur. Cahil sözüyle ne demek isteniyor acaba? Cahil aslında düşüncesiz, anlayışsız insan demektir. Düşünme yeteneğinden yoksun kalmış demektir. Düşünmeyen insan elbette seçemez, ayırt edemez ve iyiyi kötü olandan ayıramaz. Kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır. Akıllı düşünen insan sadece üniversite bitiren insan demek değildir. Üniversite bitirmek iyi ve harika bir şeydir. Bir ülkede ne kadar çok okumuş insan varsa o oranda gelişme olur. Bir ülkenin kalkınması bilim ve irfana dayanır ama bu demek değil ki okuyamayan insan ya da okuma imkanı bulamayan insan cahildir. Hayır, okul yüzü bile görmemiş birçok akıllı, düşünceli insan vardır. Örneğin Aşık Veysel. Bu ozanımız 7 yaşındayken her iki gözünü de kaybetti ve karanlıklara gömüldü. Ama o çok derin düşünen, akıllı, bilgeli bir insandı. Onun yine çok derin şiirleri ve sözleri vardır. Örneğin Aşık Veysel bir şiirinde cahil adama ilişkin şöyle dedi. İnsan vardır kökten bitmedir. Adam vardır ki daldan yetmedir. Düşüncesiz, cahil adam kökü bırakır da dala sarılır. Çünkü dalın gölgesi var, meyvesi var ve gözüküyor. Kökün ise görünürde hiçbir şeyi yok, hem de toprak altında. Ne var ki asıl olan da köktür. Çünkü kök kesilirse dal kurur, bir kara çalı, kaba bir vızıltı olur. Oysa Dal kesilirse köke hiçbir şey olmaz. Tersine daha çok güçlenir. Şimdi biz kökü bırakıp dala sarılırsak bir kuru çalıya benzeriz. Kökten, temelden bittikçe yeşerip meyve veririz. İşte benim huzurumda cahil, düşüncesiz adam bir kuru çalı gibidir. Gördüğü ancak daldır, tuttuğu da öyle. Okul yüzü görmeyen bu değerli ozanımız Aşık Veysel, düşüncesiz, cahil adam kökü bırakır da dala sarılır sözleriyle ne kadar çok derine iniyor değil mi? Düşünmeyen cahil insan orada burada duyduğu şeylerle yetinir. Asıl olana köke inmez, derin araştırmaz. Ne yazık ki bu günlük yaşamda, ruhsal alanda, iman alanında ve Tanrı hakkında da böyledir. İnsan Tanrı hakkında bir şey duyar ya da onun sözleri hakkında bir şey duyar. Duyduğu bu sözlerle tamam bu böyledir deyip kestirip atar. Ya da ataları dedeleri öyle dedi diye duyduklarını gördüklerini doğru olarak kabul eder. Ve bununla yetinir. İşin kötüsü de buradadır. Ki bu düşünen insan için hiç mi hiç yeterli değildir. Doğru bir yol değildir bu. Düşüncesiz adam kökü bırakır dala sarılır. Dalın gölge ve meyvesini görür. Oysa kökün görünürde bir şey yok. Ama asıl olan köktür. Kök kesilirse dal kurur gider ama dal kesilirse köke bir şey olmaz.
Düşünmeyen insan orada burada duyduğu şeylerle yetinir. Öğrendikleri şeyleri doğru, farklı görüş ve inançları da hemen yanlış bulur. Konunun aslına, köküne inmez, derin araştırmaz. Böylece sağlam bir kökten, sağlam bir temelden yoksun kalır. Bu ruhsal alanda çok daha vahim bir durumdur. Düşünmeyen insan orada burada duyduğu İncil değiştirilmiştir sözlerini durmadan tekrarlar. Bir konuşma oldu mu İncil'in hükmü geçmiştir. Onu papazlar keyiflerine göre değiştirdiler gibisinden sözler ortaya atarlar. Dünyaları yaratan, sonsuz olan, gücü her şeye yeten Tanrı'nın sözlerini bir hiç olan, topraktan yaratılan bir avuç insan nasıl değiştirebilir? Tanrı o kadar aciz midir ki kendi sözlerini koruyamasın? Kimi insan İncil'in yüzünü bile görmemiştir. Ama durmadan duyduğu sözleri bir papağan gibi tekrarlar durur. Oysa düşünen insan şöyle düşünür. İncil'i alıp okuyayım. Bakalım İncil'de neler yazılıdır? Çelişki var mıdır? Tanrı, cennet, iman, günah ve kurtuluş hakkında İncil ne diyor? Böylece ilgi gösterir ve araştırmaya başlar. İşin derinine iner. Bu adım düşünen insan için önemli ve gerekli bir adımdır.
Tanrı sözü olan İncil şöyle diyor. Tanrı dünyayı öyle sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden yok olmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. Bunu duyan düşüncesiz insan hemen İsa Tanrı'nın oğluysa Tanrı'nın karısı da var mı diye söz atar ortaya. Oysa düşünen insan acaba Tanrı'nın oğlu denmekle ne anlatılmak isteniyor diye düşünmeye başlar. Tanrı'nın sözlerini alıp okur, araştırır, köke iner. Böyle araştıran insan da görür ki Tanrı İsa'ya oğlum derken onu dünyada kendisini temsil eden eşsiz birisi olarak göstermek istiyor. Bir oğul nasıl ki babanın mirasçısıdır, baba olmayan yerde vekildir, işte bu benzerlikte de Tanrı İsa'ya oğlum derken bunu göstermek istiyor. Ve düşünen insan hiçbir zaman Tanrı'nın eşi kimdir diye düşüncesizce, akılsızca soru sorarak böyle büyük bir günaha düşmez. Bu kural her konu için geçerlidir. Ruhsal gerçeklerle ilgilenirken başkalarının dediklerini papağan gibi tekrarlamak doğru değildir. Kendimiz iyi düşünerek karar vermeliyiz. Hatalarımızı görünce onları düzeltme fırsatını da aramalıyız. Örneğin, size günahlısınız dersem, bunu hiç düşünmeden kabul etmeniz doğru olmaz. Yüreğinize bakmalı, kendi durumunuzu, tutumunuzu düşünmelisiniz. Düşünceli bir şekilde yüreğinizi araştırdığınız zaman, Tanrı'nın demiş olduğu adamın yüreğinin düşünce ve niyetleri gençliğinden beri kötüdür sözünün gerçek olduğunu kendiniz anlayacaksınız. Bunu kendiniz keşfetmelisiniz.
Eğer günahlı olduğunuzu gördünüzse, Tanrı sözünün günahın karşılığı sonsuz ölümdür dediğini düşünün. Tanrı'nın sözünü alıp okuyun, araştırın. Tanrı'nın sözü şöyle diyor: İsa Mesih'e iman edenin günahları bağışlanır, Mesih'e bağlanan sonsuz yaşama kavuşur. Araştırıp düşündüğünüzde Tanrı'nın bu sözleriyle karşı karşıya kaldığınızı göreceksiniz. Gerçek olana sarılırsanız sonsuz yaşama kavuşacaksınız. Bunları diyoruz ama yine de bizim söylediklerimizle değil, Tanrı'nın size vermiş olduğu yetenekle, aklınızla araştırmalısınız. Kendinizi deney süzgecinden geçirerek derine inmelisiniz. O zaman sağlam ve kalıcı adım atmış olursunuz. Hepimiz düşünmeden birçok davranışlarda bulunur ve hatalar yaparız. Bu da bir yerde biz insanların ne kadar günahlı, hatalı olduğunu gösterir. Ama hata yapıp da bu hatayı düzeltmeye bakmayan insan, almış olduğu düşünme yeteneğini boşu boşuna almış sayılır. Evet, hele durum ölüm kalım sorunuysa, bunu ne kadar öneme almamız gerektiğini bilmem söylemeye gerek var mıdır? Önümüzde cennet, cehennem sorunu vardır. Öyleyse arkadaşım, neden kendiniz araştırıp düşünmeyesiniz? Mehmet böyle inanıyor ya da Hüseyin böyle yapıyor diye neden onların yaptıklarını, benimsediklerini yapıp benimseyesin? Bir papağan gibi bir şeyi düşünmeden tekrarlamak yerine Tanrı'nın vermiş olduğu düşünme yeteneğini kullanarak düşünmek daha da iyi değil midir?
Değerli dostum, durum canımızı ilgilendiriyor. Duyulanlarla, söylenenlerle yetinmemelisin. Kendin araştır, kendin düşün. Daha önce vurguladığımız gibi onun bunun söyledikleriyle yetinme. Tanrı sana muazzam bir akıl, düşünme yeteneği verdi. Bir insan olarak da gerçekleri araştırmak, derine inmek, doğru olanı bulmak her insanın sorumluluğudur. Düşünmek, araştırmak, doğru olanı bulmak biz insanları hayvanlardan ayıran niteliklerden birisidir demiştik başta. Öyleyse düşünmelisin, araştırmalısın. Başka seçeneğin yok eğer dala değil de köke sarılmak istiyorsan.
Söylenen sözlerden biri de özellikle Batı dünyasında bilinen Weihnachten dedikleri, bizim de Doğuş Bayramı dediğimiz bayram hakkındadır. Her yıl bu bayramda birkaç gün, hatta bir iki hafta tatil alınıyor. 5, 10, hatta 20, 30, 40 yıldır burada olanlar vardır. Hiç düşündünüz mü? Nedir Weihnachten dedikleri o doğuş bayramı? Hemen kondurmuşlar: gavurların bayramı. Bu bayramda gavurlar kafayı çekerler, hatta bu gavurlar eşlerini bile değiştirirler gibisinden sözler edilir. Bu nedir yine? Düşüncesizce söylenen sözler. Ön yargılı sözler. Ön yargılarda biliyor musunuz, cehaletten söylenen sözlerdir. Peki nedir gerçek anlamda bu doğuş bayramı? bunun yanıtını kutsal kitaba bakarak şöyle bir benzetmeyle verelim.
Tanrı kendinden bir parça vererek kendi benzerliğinde harika bir eser yarattı. Bu yapıta Tanrı çok özen gösterdi, değer verdi ve onu sevdi. Bu esere can verdi, özgür istek, düşünme, konuşma, ayırt edebilme, karar verebilme özelliğini verdi. Ama bir gün bu yapıt kendi özgür iradesini kullanarak kendisini masadan aşağıya attı ve kırıldı, paramparça oldu. O harika, değeri biçilmez eser değersiz bir aşamaya geldi. Şimdi ne olacaktı? Tanrı ne yapacaktı? Bu kırılan, bozulan, mahvolan yapıtı nasıl onaracak? Eski değerli düzeyine onu nasıl koyacaktı? Melekler, Tanrı'nın kusursuz yarattığı bu eseri kesinlikle onaramaz, eski haline getiremezlerdi. Ama Tanrı'nın kendisi bir çıkış yolu buldu. Daha doğrusu her şeyi başından bilen Rab, daha bu durum olmadan çareyi hazırlamıştı. İsa'dan yaklaşık 750 yıl kadar önce Tanrı, Yeşaya peygamberi kullanarak şu vaadi verdi. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır dedi. Vaat sadece bir insanın dünyaya geleceğini değil, daha sonra açıklayacağımız gibi adının İmmanuel diye açıklanan bu kişinin doğaüstü şahsına değindi. Tanrı bu oğul sayesinde yıkılan, parçalanan bu eseri eski haline getirecekti. Tanrı'nın özenle yarattığı, önem verdiği, sevdiği bu değerli eser biz insanlarız. Evet, sen ve ben. Tanrı bizi kendi benzerliğinde yarattı. Bize kendinden olan yaşamı verdi ama biz günah işledik. Kendi yapımızı bozduk, paramparça ettik. Ama yine de Tanrımız biz insanlardan vazgeçmedi. Biz Tanrı'ya sırtımızı döndük ama Tanrı bizden vazgeçmedi. Yarattığım bu yapıt bozuldu, bana karşı geldi. Artık onları cehennem ateşine atmaktan başka bir çare yoktur demedi. Tam tersine bir alamet olacak. Kız gebe kalacak, bir oğlan doğuracak, onun adını İmmanuel koyacak dedi. Bu insanlık tarihinin en önemli vaadi oldu. Tarihte eşi görülmemiş ve bir daha görülmeyecek bir olayı müjdeliyordu Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla. Ama nasıl bir sözdür bu? Kız gebe kalacak ve oğlunun adı İmmanuel olacak diye yüzyıllarca belirsizlik içinde bekleyen bu vaat ne zaman yerine geldi? Önce İmmanuel sözünün anlamına bakalım. İmmanuel, Tanrı bizimledir anlamındadır. Tanrı biz insanlarla olmak, aramızda yaşamak için kendi ruhu, özünden olan varlığı bir kadından, erden kızdan doğacaktı. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra bir olay gerçekleşti. Kutsal kitap bunu şöyle anlatır.
İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe kaldığı anlaşıldı. Meryem'in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözlerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimledir demektir.
Kardeşim, İsa'ya Tanrı tarafından verilen ad ilginç değil midir? İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. İnsanlar arasında yaşadı. Tanrı'nın sözü insan bedeni aldı, her yönden zayıflıklarımıza iştirak etti, sadece günah işlemedi. Ama günahlı insanlar arasında yaşadı. Aklımız, mantığımız bunu kabul etmiyor değil mi? Ama insan düşüncesinde imkansız olanı Tanrı yaptı. Dünyasal annesi Meryem, İsa'yı doğurmak için Tanrı tarafından seçilmişti ama Meryem günahsız değildi. İsa'yı daha rahminde taşırken bile onun hakkında kurtarıcım diye konuştu. Yani Meryem İsa hakkında kurtarıcım diye konuştu. Yasa altında yaşayan Meryem'in rahminden dünyaya çıkan İsa, yine yasa altında olan tüm insanları kurtaracak, onları özgürlüğe kavuşturacaktı. Nitekim kutsal kitap şöyledir: ama vakit dolunca Tanrı öz oğlunu gönderdi. O bir anadan doğdu. Doğumu da ruhsal yasa altındaydı. Kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Görüldüğü gibi sıradan olan bu çocuk normal bir oğul değildi. Tanrı'nın kendi özünden gönderdiği öz oğlu, yani Tanrı'nın öz varlığı, ruhu, özü. Bu nedenle ona İmmanuel, Tanrı bizimle adı verildi. Bu iyi bir haberdir, müjdedir. Çünkü görüyoruz ki Yüce Tanrı bizimle olmak için ta bizlere kadar geldi. Erden kız Meryem gebe kalıp İsa'yı doğurdu ve ona kurtarıcı adı verildi. Bizimle olmaya gelen Tanrı, işte doğuş, yani Noel bayramının anlamı budur. Ne yazık ki bu bayram birçok kişinin yaşamında tam özelliğini yitirmiş durumdadır. Bayramın kutlanışındaki öz amaç, eşi görülmemiş bu olayı hatırlamak ve dünyaya hatırlatmaktır. Tanrı sözü beden alıp insanlar arasında yaşadı.
Öyleyse bu İsa kimdi? O kadar fakirlik içine doğmuştu ki onu normal bir beşik yerine bir hayvan yemliğine koymuşlardı. Yeryüzüne gelmeden önce her zenginliğe sahip olan bu kişi, bize olan sevgisinden dolayı fakir oldu. Kutsal Söz diyor: Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen Tanrı. Kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır o. İnsanın kendi kendini kurtarma çabalarına, Tanrı'nın beğenisini kazanma uğraşlarına hayır diyendir o. Gerçek kurtuluşun, Tanrı'ya giden yolun kendisi olduğunu söyledi. Yol, gerçek ve yaşam benim diyendir. İşte kendini beğenmişliğiyle böbürlenen insanı sarsan budur. Dindarlığı içinde kendinden emin olanı ya da kurtulmaya ihtiyacı olmadığı kanısıyla yaşayanı değil, kurtulmaya ihtiyacı olduğunu bileni sevindirmeye, onu kurtarmaya geldi.
Evet, İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Adı İsa olmuştu çünkü halkını günahlarından kurtaracaktı. Ama değerli dostum, İmmanuel, Tanrı bizimle olmadıkça halkını günahlarından kurtaramazdı. Ona her İsa deyişinizde Tanrı bizimle diyorsunuz. O Tanrı bizimledir ve bizim için olan Tanrı'dır. O bizim bakireden doğmuş olan kurtarıcımızdır. Peki güveninizi ona bağladınız mı?
İsa doğumunun 8. günü tapınağa getirildi. Orada Şimeon adında yaşlı bir adam onu karşıladı. Şimeon İsa'yı kucağına aldı ve şöyle dedi: Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun. Kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü gözlerim tüm insanlığın önünde hazırladığın kurtarışı, uluslara aydınlık sağlayan ışığı gördü. Şaşırıyoruz değil mi? Rabbim meleği bebeğin adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacaksın dediğini düşünelim. Tanrı bizimle olmak, yani bizimle özdeş olmak için bebek olmaya katlandı. Siz içtenlikle Tanrı benimledir sözünü söyleyebilir misiniz? Evet, Tanrı bizimledir. Ama bu sözü kendiniz için kullanabilir misiniz? İmanuel, İmanuel, onun adı İmanuel. Tanrı bende, benim içimde, onun adı İmanuel der bir ilahimiz.
Evet, değerli kardeşim, Tanrı bizimle olan Tanrı'dır. Gelen kurtarıcıya bu adı koydular. İşte Tanrı'nın tüm görkemi İsa'da görüldü. Tanrı, Mesih İsa'da kendi yüceliğini sergiledi. Kendisinin ne kadar seveceğin, bağışlamaya hazır olduğunu gösterdi. İsa'yı çarmıha çaktıklarında, acılar içerisindeyken şöyle haykırdı: "Baba, onları bağışla." Ancak merhametin ta kendisi olan Tanrı'nın yüreğinden böyle bir bağış haykırışı yükselebilirdi. İnsanlar arasında yürüyen, onlarla konuşan, onlarla yemek yiyen bu İmmanuel, Tanrı'nın yüreğinde yatan sonsuz sevgiyi sergiledi. Gök gürlemesi, ateş ve yer sarsıntılarıyla değil, sevgiyle görkemini gösterdi. Büyük bilgin Agustin bir keresinde şöyle dedi: "Ey Tanrım, sen bizi kendin için yarattın ve biz sonsuza kadar seniniz. Eğer tümden sana teslim olmazsak, yüreklerimiz hiçbir zaman rahat, huzur bulmayacaktır." Bugün insanın en büyük ihtiyacı esenlik, huzur, barış, umut ve sevgidir. Tanrı'nın sözü İshak'ında şöyle yazıyor: "Hepimiz onun sınırsız doluluğundan kayra üzerine kayra aldık." İnsanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi İsa Mesih. Sonsuz yaşam olan İsa, bizimle olan Tanrı yüreğimizde doğmazsa, onun bize geldiğini, bizimle olmak istediğini kabul etmezsek, yani onu yüreğimize almazsak, yüreğimiz aslında bomboştur. Sevgi, barış, teselli ve bunların ardından sevinç ve umut ise aracılığıyla Tanrı'dan gelir. Sevgiyi bilmezsem sevinemem. Mesih'i bilmezsem barışa sahip olamam. Barış bulamazsam umudum olmaz. Umudum olmazsa teselli bulamam değerli kardeşim. İşte bunları bize bizimle olmaya gelen Tanrı armağan olarak veriyor. Kayrası aracılığıyla, inayeti aracılığıyla veriyor. Uzakta olan bir Tanrı değil, bize kadar gelen, bizimle olan bir Tanrı'yı müjdeliyor kutsal söz bizlere. Bizimle olmak isteyen Tanrı, insan bedeni alıp aramıza geldi. Tanrı bize görünmek istedi, bize kendi yüreğini sergilemek istedi. Kendi merhametini, kendi sevgisini, kendi inayetini, kendi öz varlığını göstermek istedi. Bunu İsa aracılığıyla gerçekleştirdi. Bugün Tanrı sözü olan İsa, inayet yoluyla, gerçeğiyle dolu olarak ona iman edenlerde yaşıyor. İşte bu Noel denilen doğuş bayramının öz anlamı da budur. Ne yapacaksın öyleyse kardeşim? Hep ön yargılarla mı yaklaşacaksın olaylara? Yoksa aklını mı kullanacaksın? Tekrar edeyim, durum canımızı ilgilendiriyor. Duyulanlarla, söylenenlerle yetinmemelisin. Kendin araştır, kendin düşün, köke in kardeşim. Daha önce vurguladığımız gibi onun bunun söyledikleriyle yetinme. Tanrı sana muazzam bir akıl, düşünme yeteneğini verdi. Bir insan olarak da gerçekleri araştırmak, derine inmek, doğru olanı bulmak, yaşayan diri Rab ile diri ve kişisel bir ilişkiye sahip olmak senin ve her insanın sorumluluğudur. Öyleyse düşünmelisin, araştırmalısın. Başka seçeneğin yok bir insan olarak. Bu konularda soru ve düşüncelerinizi adresimize yazabilirsiniz.